Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ve bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada eşsiz dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Aile Medeni programında, 2024'ün 13. programında. İnşallah Ramazan özel programı, ailede temel yetkinlikler, Ramazan'ın bizden beklediği, ailemizde beklediği temel yetkinlikleri sizlerle birlikte ele almaya devam edeceğiz efendim. Can dostlarım, aile olmanın bizden beklediği yetkinlikleri almaya devam ediyorduk malumunuz olduğu üzere. Yetkinliği de hani bilgi, beceri, tutum, davranış ve performans olarak açıklamıştık. Yani ailede ele alırsak, ailede sahip olmamız gereken bilgiler, sahip olmamız gereken beceriler, sahip olmamız gereken tutum ve davranışlarımız ve elde ettiğimiz performans. Peki aile olmak bizden ne gibi temel yetkinlikler bekler? Ya da aile olmak için hangi temel yetkinliklere sahip olmalıyız? İki programdır bu konuyu inceliyoruz. Şimdi ailede temel yetkinlikleri Aziz Mübarek Ramazan ayı açısından değerlendirirken Ramazan ayı bizden hangi aile yetkinlikleri bekler sorusuna cevap arayacağız hep beraber. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere Ramazan'ın iki özel öğünü var. Birine iftar diyoruz, diğerine sahur diyoruz. Biri akşam ezanıyla başlıyor. Diğeri imsak vaktinde. İmsak vaktinin girişiyle başlamış oluyor. Çıkışıyla bitmiş oluyor. Sabah namazı vaktinin girişiyle daha doğrusu bitmiş oluyor. Aslında sahur dediğimiz şey ecdadımızın sühur dediği ve İslami açıdan da Allah indinde en makbul olan, en bereketli, ibadetlerin en kabul olacağı, insanların uyurken böyle bizim uyanık kalacağımız seher vakti. Dolayısıyla bu iki öğün de aile öğünü can dostlarım. Ve bu açıdan kafirlerin içeceklerinin reklamları bile Ramazan'da aile temalı, akraba temalı, hatta geniş aile temalı olur. Yani dinimize inanmayan, geleneğimizi sevmeyen, ecdadımıza düşman olan kafirler bile, gayrimüslimler bile Ramazan'daki iftarın aileyle birlikte iftar edilecek bir menü olduğunu, bir yemek olduğunu, bir öğün olduğunu fark ederler ve buna oynarlar. Reklamı buna göre çekerler. Çünkü bizim için bu çok değerlidir. Lütfen kendi çocukluğunuz içerisinde bir hatırlamaya gayret edin. Nasıldı mesela 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce aile içerisindeki iftar koşuşturmacası, sahur koşuşturmacası, söhür koşuşturmacası nasıldı? Bir düşünün. Tabii ki 20, 30, 40, 50 yıl önce çok daha fazla aile öğünüydü İftar. Evvel yoğ idi iş, bu yeni çıktı, bu adet yeni çıktı diye şair söyler ya, aynen öyle. Şimdi eşlerimizin, kızlarımızın, gelinlerimizin ev işlerini biraz daha fazla yüksünmesiyle maalesef iftarlar evlerde değil, restoranlarda, daha doğrusu daha fazla lüks restoranlarda verilir hale geldi. Buna tabii ki bir diyeceğim yok. Bu da bir ekonomi. Oradan da rızkını kazanan, orada da çalışan eşimiz, dostumuz, çocuklarımız var. İsraf olmadığı sürece helal çerçevede her şey meşrudur, mübahtır. Ama hiçbir restoran aile ortamının muhabbetini vermez. Tabii burada bizi sıkıştırdıkları küçücük evlerin de etkisi var. Geleneğimize uymayan, haremlik selamlıklı olmayan, hani nerede o eski Osmanlı konakları? Maalesef bu konuda geniş ve güzel evler, haremlik selamlığa uygun evler yapılmadığı için belki de bu tarz Ramazan öğünü dediğim iftarın dışarıda verilmesinin bir gerekçesi de İslami standartlara uymak adına erkeklerin, kadınların ayrı ayrı yerlerde rahatlıkla yemek yiyeceği bir ortama geçmek üzere yapılıyordur. O da bir hassasiyetin ürünüdür ya da birlikte yapılıyorsa öyle aile ortamında yapılıyordur, aile üyeleri yapıyordur. Namahreme dikkat ederek, mahrem hassasiyetine dikkat ederek namahrem olmayanlarla beraber. Dolayısıyla hani eskiden çok daha fazla bir aile öğünüydü iftarlar. Aile içerisinde O ev içerisindeki koşturmalar, insanların o sofraya bir şeyler yetiştirme telaşı, küçücük çocukların gidip fırında Ramazan pidesi bekleme, o kuyruğunda, fırının kuyruğunda Ramazan pidesi bekleme telaşı. Fırında bir şey pişiriliyorsa bir Antepli olarak genellikle öyle olurdu bizde. Fırından o yemeğin alınıp getirilmesinin telaşı, evdeki hazırlıklar, evdeki aile üyelerinin o iftarın çünkü tam vaktinde olması lazım değil mi? Bir de dakiklik eğitimi var. Ailede bize bir de dakiklik eğitimi. Just in time, right in time dedikleri bir ahlak da kazandırmış oluyor, bir usul de kazandırmış oluyor. Oruç bir sabır ve irade eğitimi. Bunun da ailede birlikte olursa, ailece olursa daha anlamlı olduğunda umarım bir çekinceniz yoktur. Mutabıksınızdır bizimle. Bu sebeple küçük çocuklarımızın ve torunlarımızın bile oruca alıştırılması için şanlı ecdadımız Osmanlı ne yapmış? Tekne orucu diye bir kavramı icat etmiş. Öğleye kadar oruç tutturdukları çocukların gün boyu hırs yapıp aç kalmasına müsaade etmeyerek ya tutacağım işte bana ne falan diye değil mi? Bayılabilir, zafiyet geçirebilir küçücük çocuk da. Orucunu bana sat diyerek öğlen iftar yapmalarını. Bunu yaparken de çocuğa hani ben orucu bozdum psikolojisinden kurtulmanı sağlamak adına ben tekne orucu tuttum ve orucumu dedeme sattım psikolojisine girmelerini sağlamışlar. Ne büyük bir uygarlık, ne büyük bir medeniyet. Yani hem yavruca yarım ve nakısa imajı vermiyor. Ben yarım tuttum, yarım gün tuttum değil. Hayır ben tekne orucu tuttum. Yani söylemesi bile güzel, güçlü. Ben orucumu dedeme sattım, nineme sattım. İşte anneme, babama sattım. Eskiler tabii bu tekne orucundan kazanılan paranın da fakir fukara verilmesiyle alakalı ayrıyeten bir başka bir edep, adap da öğretirlerdi. Dolayısıyla fakir fukara için tekne orucu tutan bir çocuğun fakir fukara için kazandığı parayı o fakir fukaraya götürüp vermesinden daha büyük bir ahlak eğitimi sanıyorum olamaz. Kurban olayım yani ecdadımız sonuç itibariyle büyük insanlarmış. Allah hepsine rahmet eylesin. Geçmişlerimize rahmet olsun aziz dostlarım. Ben acizane her zaman söylerim. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Her şey ailede olursa, ailece olursa anlamlı. Hani buna bir örnek olarak yıllardır anlattığım bir örneği yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela Afrikalı kardeşlerimiz çatır çatır Fransızca, Arapça, İngilizce, hatta son dönem Türkiye'deki eğitimleri vesilesiyle orada marif okullarının Türkçe eğitimleri dolayısıyla çatır çatır Türkçe konuşurlar. Bizde de hani 4 artı 4 artı 4'te 12 yıl ilk orta lisede 4 yıl üniversitede insan Allah'tan korkar yani 16 yıl bir eğitim alınır ve hala konuşulamaz mı o dil? Yani yılda 100 kelime öğretseler yani 1600 kelime yapıyor. 1600 kelimeyle İngilizce profesör olur bir insan. Yine aynı şekilde Arap kardeşlerimiz de İngilizceyi çatır çatır konuşurlar. Arapça ana dilleridir. Fransızca konuşan vardır. Yavaş yavaş Türk dizilerinden Türkçe konuşanlar vardır. Biz niye konuşamıyoruz da çevremizdeki insanlar bunu çatır çatır konuşuyorlar? Çünkü onlar aldıkları dil yeteneğini ya da becerisini ailede kullanırlar. Hani bir dil öğrendiklerinde ailece o dili konuşurlar. Bu da kalıcı olur. Biz ne yaparız? Okuldan eve, evden okula dersimizi yapana kadar, ödevimizi yapana kadar, sınavımızı yapana kadar, sınav geçince, okul bitince, tatil başlayınca onu bir daha unuturuz. Ailede kullanmadığımız her şey batıldır, nakıstır, yarımdır. Olmaz yani. Aynen bu şekilde hani Ramazan'da da bütün bu sabrın, iradenin ailece anlamlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yaptığımız eylemleri zaten İslamiyet eylemi ferdi, birincil, tekil, bencil, tecrit edilmiş vaziyette ferden fert değil, sosyal bir varlık olarak ailece, akrabalarca, komşularca birlikte yapıldığında daha anlamlı olduğunu emrediyor, tavsiye ediyor. İki kişi bile olsak değil mi? Cemaat sevabı alıyoruz yani. Tek kişi kılmaktan çok daha evla, birini daha bulmak zorundayız. Halkaya birini daha dahil etmek zorundayız. Dolayısıyla bir sosyal dindir İslam ve sosyalleşmeyi emreder. Sosyal ilişkileri yönetmenin puanı çok daha fazladır. Tecrit olmuş, küsmüş, içe kapanmış bir insandan çıkarak Ramazan aslında bize bir kaynaşma imkanı da sağlar. İftar hazırlıkları. Hatta Ramazan gelmeden evvel hani annem rahmetliyle beraber unutulmaz hayatımın en lezzetli vakitlerinden bir tanesidir. Antep'in meşhur hanlarına gidip, Şıracıhan'a gidip mesela orada Ramazan için ne gerekiyorsa onları alıp Tabii 50 yıl önceyi anlattığım için o zamanlar file vardı. Şimdiki nesil bilmez. Gerçi yavaş yavaş bazen organik ve doğal hayat adına poşetleri kullanmayalım diye bazı yerlerde görüyorum fileler. İnşallah kendirden, kenevirden örülmüş, çevreye çok daha duyarlı, doğaya zarar vermeyen bu tarz fileleri de kullanmak, yaygınlaşmak nasip olur. Dolayısıyla fileleri doldurup eve gelirdik. Yani hayatımın en müstesna vakitlerinden bir tanesidir. Hani özel bir ay geliyor, Ramazan geliyor ve evimin buna hazır olması lazım. Eksikliklerin ailece tespit edilmesi, listelerin birlikte oluşturulması, görev paylaşımının hep birlikte yapılması ve Ramazan hazırlıklarının ailece yapılması. Büyük bir disiplin aslında. Hani modern dünyada, iş dünyasında division of labor dedikleri görev paylaşımı çok önem verdikleri bir usuldür iş dünyasının. Burada görev paylaşımının adil olması, görev paylaşımının insanın temel yetkinliklerine uygun olması gibi birçok usule dikkat edilir. Burada da hani aile büyüklerinin eğitim içinde eğitim varmış meğersin. Bir taraftan o işi nasıl delege edecekleriyle alakalı bir terbiye veriyorlar, bir eğitim veriyorlar. Bir taraftan onu bize yaşayarak öğretiyorlar. Küçücük bir görev bile olsa hani o iftar sofrasına onu getirmenin keyfi, heyecanı, motivasyonu, sorumluluğu, bilinci, onun size kazandırdığı irade ve şuur bambaşka bir şey olsa gerek. Dolayısıyla sadece Ramazan alışverişi değil, Ramazan hazırlıklarının yapılması değil, iftarların da birlikte hazırlanması. Hani hatta gecenin o sessizliğinde bereket kaynağı olan sahurun birlikte hazırlanıp birlikte o gece vakti el ayak çekildiğinde, her taraf zifiri karanlığa gark olduğunda bir ailenin ışığının yanıyor olması, onun Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak, sahurda bereket vardır buyruğuna uyarak, bereket kaynağına doğru bir yolculuk ediliyor olması, bir yol alınıyor olması aile şuurunu da artırıyor. Dolayısıyla o sahurun da iftar gibi birlikte hazırlanıp yenmesi de bir aile etkinliği değil mi aziz dostlarım? Hani dedi ki acaba Ramazan bizde aile açısından değerlendirdiğimizde hangi yetkinlikleri bekler? Herhalde mukabeleyi de burada saymazsak haksızlık olur. Tek başına okunan bir şey değildir. Mukabele, hani birinin okumasına mukabele etmek, Allah Resulü'nün Cibril-i Emin'e okuması, Cibril-i Emin'in ona okuduğunda ondan dinlemesi. Dolayısıyla hani Cibril-i Emin'in okuduğuna Allah Resulü'nün de mukabele etmesi, daha doğru ifadeyle. Dolayısıyla en azından iki kişilik bir şeydir. Tabii modern teknoloji çıktıktan sonra, dijitalleşme devriminden sonra artık cep telefonlarıyla, hatta televizyonlarda vakit namazlarının sonrasında, hatta kendi bilgisayarlarımızda eskiden teypten yapardık bunu, kasetten yapardık. Kaset çalarlarla, sonra CD'ler çıktı, CD player'lerle yapıyor olduk. Şimdi artık her şey dijitalleşti. Elimizin altında saate bile Kur'an-ı Kerim okutabiliyorsunuz. Kaleme bile Kur'an-ı Kerim okutabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani mukabele dijitalleşince sanki eyvallahsız bir şekilde ailede hiç kimseye bir eyvallahımız olmadı. Çekiliyoruz bir köşemize okuyoruz. Elbette bunda da bir hayır ve hasenat ve bereket vardır ama hani mukabelenin ailede birlikte olması, eşlerin karşılıklı bir araya gelmesi, anne babanın, çocukların, akrabaların, evde kıraatı düzgün olan kim varsa genelde büyükler olur. Bu dedelerin kıraatı çok daha uygun olur. Evde bir hafız varsa o hafızın okuyarak bizim ona mukabele etmemiz, camide bir hafız efendinin kıraatına iştirak etmemizden çok daha değerli olsa gerek. Çünkü ailede hem mukabele sevabı vardır, hem de ailede birlikte olma sevabı vardır. Hem de aileyi, evi bir cennet köşesinden bir köşeye çevirme sevabı vardır. Sevap üstüne sevap vardır yani bir şeyi ailece yaptığımızda. Onun için can dostlarım, Ramazan geldiğinde aile olarak bizden, elbette camilerin ihyası da dedenin torunun elinden tutarak birlikte onu götürmesi, bütün bu yapılan muamelatın, Ramazan'la alakalı muamelatın hep birlikte yapılması aliyülaladır. Ama ailede olursa, ailece olursa çok daha değerlidir. Üstelik biz öykünme dediğimiz bir usulde en yakınlarımıza öykünürüz. Kim gibi olmak ister? Çocuklara bakın, ailede en muhabbet duyduğu, saygı duyduğu, sevdiği kişi gibi olmak ister çocuk. Onun mesleğine sahip olmak ister. Onun yeteneğine, onun gücüne sahip olmak ister. Onun gibi olmak ister. Bu açıdan Ramazanlarda kıraatımızı güzelleştirerek, ben Allah affetsin, hani riyadan Allah'a sığınırım. Riya adına değil, Ama Selahattin camilerinde namaz kıldığımda arkada biliyorsunuz gayrimüslimler oluyor. Namazınıza bakıyorlar. İbretle, hayretle, bazen hayranlıkla. Hani onların bu namazdan etkilenmeleri adına Allah affetsin biraz daha fazla dikkat ediyorum. Hani bir gayrimüslimin namazı daha fazla sevmesi adına riya inşallah riya değildir. Bazen evde dikkat etmeden çok acelece hızlıca kıldığımız oluyor ama orada tadili erkana çok dikkat ederek. Hatta cehren okunan bir şeyse akşam namazı gibi, sabah namazı gibi, yatsı namazı gibi. Buralarda kıraata da bir miktar dikkat ederek Allah'ım onların kalbine de bunu sindir, onların kalbine de bunu ulaştır gibi duayla böyle bir niyaz ediyorum. Aynı şekilde eğer evde namaz ehlinden olmayan bir akraba varsa, henüz namaza başlamamış küçük çocuklar, torunlar varsa kıraatımı bir miktar daha, sesimi biraz daha güzelleştirerek, kadife sese doğru dönüştürerek, tadil erkana bir miktar daha uyarak ve namazdan sonra da mutlaka o küçük yavrularla ilgili biraz daha muhabbetli davranarak namazı onlara sevdirmeye çalışıyorum. Bu anlamda Ramazan geldiğinde bizim kıraatımızın, sesimizin tonunun çok daha kadife bir sesle çocukları rencide etmeden, onları ürkütmeden, onlara muhabbetli gelecek bir tarzda olması lazım. Bazen biz büyükler torunların, çocukların, küçüklerin, misafirlerin isteklerini, arzularına dikkat etmiyoruz. Mukabeleyi belli bir saatte okumak diye bir farziyet yoktur. Misafir geldiğinde mukabele ertelenebilir. Kur'an-ı Kerim ertelenebilir. Namaz ertelenmez. Dolayısıyla hani çocuk orada paçanıza yapışmış, ayağınıza yapışmış, baba diye bağırıyor, anne diye bağırıyor, torun dede diye orada, nine diye bağırıyor. Siz de Bismillahirrahmanirrahim falan diye haşa sesi böyle şey yaparak bak şimdi ben Kur'an okuyorum şimdi rahatsız edilir mi dede falan gibi yaptığınızda ne çocuk Kur'an'a hürmet ediyor ne size hürmet ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bırakılabilir, bir durulabilir, ara verilebilir, sonra kaldığınız yerden devam edilebilir. Durduğunuz yerde, o ara verdiğiniz yerde ne okuduğunuzla alakalı Türkçesinden o yavrulara bilgi verilebilir. En güzeli de okuduğunuz Kur'an-ı Kerim sizin kalbinize siner, gönlünüze iner, davranışa dönerse asıl herhalde Ramazan bizden böyle bir yetkinlik bekliyor. Ben acizane her Ramazan'da, inşallah bu Ramazan'ın sonunda da bu mikrofonlardan sizlere ulaştırırım aziz dostlarım. Yakın çevremin yalancısıyım, Allah'a sığınırım. Yapmadığım şeyleri size söylüyor olmaktan birçok şeyi yapamıyorum. Bu mikrofonlardan size bunu defaatle ikrar ettim, özür diledim, affımı istirham ettim. Yapmadıklarımı anlatsam yıllar boyu devam eder bu program. Yapabildiğim az şeyleri, bir miktar şeyler var ve duyduklarım güzel şeyler var. Onları sizlere aktarırken yapamadıklarımı da yapayım diye kendime de söylüyorum. Beni affedin diye ve bana yapabilmemle alakalı Rabbim yardımcı olması açısından bana dua edin diye bu program duaya vesile olsun diye bu programı yapıyorum. Dolayısıyla herhalde asıl olan şey her Ramazan'ın bitiminde minimum 3 tane ayet-i kerimeyi başımıza tac ederek ben bu Ramazan bu mukabeleyi okudum. Kur'an-ı Kerim'den minimumunu söylüyorum. Ashab-ı kiram ne okunursa ilk defa duyduklarında, ilk defa aldıklarında, ilk defa inmişçesine onu içselleştirip tabiri caizse yutuyorlardı, hazmediyorlardı. Hayatlarında da uyguluyorlardı. Ben de yani karınca kararınca en azından 3 tanesini yapabilmek istiyorum. Yakın çevremin ifadesiyle bu konuda da elhamdülillah gayretliyim. %100 başarılı değilim. Bazen geçen sene 3 ayet-i kerimeyi hayatımı aldım ve buna göre davranıyorum dediğimde buna muhalif davrandığım yerler olmuyor mu? Elbette oluyor. Rabbimden beni affetmesini istirham ediyorum. Ama özür beyan ederek, affımı istirham ederek tekrar öze dönüp istikamet üzere olmaya gayret ediyorum. İnşallah gelecek haftaki son programda, bayram öncesindeki son programda sizlere bu Ramazan hayatımı hangi 3 ayet-i kerimeyi aldım? Bu Ramazan hangi 3 ayet-i kerime kalbime işledi, dokundu? Dolayısıyla içselleştirdim. Bunu da söyleyeceğim. Buraya nereden geldik? Hani mukabele okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Çocuk, torun, küçük yavrular bir ses yaptığında onlara Kur'an-ı Kerim'le fırça atmak, namaz kılıyorsak namaz sesiyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin falan bazen imam efendiler aile içerisinde sesi yükseltebiliyor. Hayır, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir o. Hamd alemlerin sahibi, alemlerin Rabbi Allah'a aittir yani. Sadece ona mahsustur yani ona hamd ederiz. Hamd ederken bağırma çağırma olur mu aziz dostlarım? Dolayısıyla Hani mukabele okuduğumuzda elbette ara verip onlara iyi davranmak, ama asıl olan şey her mukabele okuduğumuzda, her Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olduğumuzda, hemhal olduğumuzda oradan bir şeyi kalbimize indirerek, onu bir davranış haline getirip sindirerek uyguluyor olursak, asıl o küçücük yavruların nezdinde Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar iyi insanlar, namaz kılan insanlar iyi insanlar gibi bir duygu oluşacak. Bu da bizi abad edecek. Rabbimiz de inşallah bizden razı olacak. Ramazan'ın aile etkinliklerini anlatıyorum sizlere. Ramazan geldiğinde Ramazan ayı açısından bu ay bizden hangi aile etkinliklerini bekler? Dolayısıyla namaz kısmında da biraz daha fazla cemaatle namaz kılmamızı bekler Ramazan. Aile üyelerimizin ayrı gayrı bir yerlerde değil. Bir kere hani iftarda evde olduğumuza göre akşam namazı cemaatle kılınacak. Teravihe birlikte gidilecek. Gidilmiyorsa evde teravih birlikte kılınacak. Ve sahurdan sonra bazı aileler uyuyabiliyor. 1,5-2 saatlik bir zaman dilimi kalıyor. Sahuru erken yapıp 2 saat uyuduktan sonra tabii iş var, güç var, maişet telaşı var. Keşke 2 haftadan beri Sayın Cumhurbaşkanımıza bu mikrofonlardan yaptığım çağrı gibi Milli Eğitim Bakanlığımız şu Müslüman ülkede gayrimüslimlerin kendi dini vecibelerini yaparkenki hassasiyetlerine sahip olsa, onlar nasıl Noel'de bir sınav koymuyorsa, okullar kapalıysa, üniversiteler kapalıysa, iş yerleri kapalıysa, hayat duruyorsa, keşke Ramazan geldiğinde vecibeler adına, dünyevi vecibeler adına vecibeler bitse, biz sadece uhrevi anlamda Allah'a hasretsek her şeyi, Ramazan'ı ihya etsek, iliklerimize kadar bunu yaşayarak yapabiliyorsak, itikafları çok daha fazla düzgün bir şekilde yapabilsek, ibadetleri çok daha Ramazan'a has ederek içtenlikle yapabilsek, ama maalesef işte mümkün olmuyor. Dolayısıyla sınav var, okul var, maişet var, iş var, güç var ve diğer vakitlerde dışarıda oluyoruz. Ama en azından hani uyusak da uyumasak da sabah namazı da birlikte kılınıyor. Yani en azından garanti 3 vakit ailemizle beraber kılınıyor. Zaten İslam bizi bir cemaat haline getirmeye çalışıyor. Bir ümmet haline getirmeye, bir vücut haline, yek vücut haline getirmeye çalışıyor. Ramazan'ı da buna vesile kılarak birlikte mottosuyla, sloganıyla hep birlikte olursak, ibadetleri hep birlikte yaparsak, o birlikte şuuru bizi bir vücut olmaya, bir aile olmaya ve bir olmaya imkan sağlar ve sevk ederse herhalde Ramazan'da görevini fazlasıyla yapmış olacak. Tabii namazları birlikte kılarken yaşlıların ihtiyaçlarına, isteklerine, arzularına dikkat etmek gerekiyor. Bazı ailelerde görüyorum ben, genç insanlar, yavrularımız kıraatleri de düzgün. Hele bir de hafızlarsa falan daha uzun tutarak uzatabiliyorlar. Ayakta duran var, duramayan var, yaşlı var, hamile var, yorgun var. Dolayısıyla Allah Resulü bu konuda men etmiş. Yani cemaatle kılınan namazların kısa olmasıyla alakalı, cemaatin namazdan soğutulmaması ile alakalı. Hatta bu konuda sahabesinden bir tanesine ismen hatırlamıyorum, kızdığına dair bir rivayette okumuştum. Çünkü namazı bozup çıkmış, yani çok uzun okuduğunda bir sahabe-i kiram. İmam da şikayet edince imam sahabe Allah Resulü uzatmaması ile alakalı onu uyarmış. Yani gidene niye bozdun gittin beklemedin diye değil. Ölçü çok önemli bir şeydir İslam'da. İfrat ve tefrit aradaki şey ölçüdür işte, dengedir, ölçülü olmak, kıvamında olmak. Hani biz vasat bir ümmetiz, vasatı bazen biz çok evsafsız gibi algılıyoruz. Dengede demek, ölçülü demek, tam demek aslında. Tam olması gereken gibi. Neden akşam ezanları hızlı hızlı okunur? Yani zaten gün ölüyor, gün bitiyor. Vakit çok hızlı geçiyor yani. Bir de onu uzun uzun, ama sabah yeni bir gün başlıyor yani. Yeni bir güne girerken yavaş yavaş, aheste aheste sabah makamı da okunur. Dolayısıyla yemek sofraları kurulmuş, orucu hurmayla, suyla açmışsınız. Kısa kısa hemen okuyup sureleri hemen sofraya oturmak herhalde en iyisi olsa gerek. Dolayısıyla birlikte kılınan, cemaatle kılınan namazlarda aile içerisinde aile hassasiyetlerine dikkat edilmesi, aile üyelerinin bu konuda üzülmemesi, namaz vesilesiyle hele hele kalp kırgınlığının olmaması çok çok önemli. Onu da hatırlatmış olayım. Ramazan tabii bizden aile içerisinde bir yetkinlik daha ister. Bir beceri, bir davranış, bir tutum. Bu da teravihtir. Ben yavrularım küçükken böyle Şimdi torun için yapıyoruz. Elhamdülillah. Rabbim hepsini hayırlı günlere yetiştirsin. Dünya ahiretlerini mamur eylesin. Hepsine dua edelim inşallah. Maşallah diyelim hepsine. Hoş geldin Ramazan, yaşasın teravih diye. Hani hoş geldin Ramazan, yaşasın teravih. Böyle bunu da bir jingle şeyle söyleyerek. Hatta bazen yavrularla el ele tutuşup, kuzenleriyle beraber, arkadaşlarıyla beraber böyle bir halka olarak hafif böyle bir oyun, hafif bir zikir edasıyla ve evin her bir tarafında rengarenk şeylerle süsleyerek hani Ramazan'ın hoş gelmesinin yaşasın teravih diyerek de teravihle abad olan, taşlanan bir vecibe olduğunu hatırlatıyoruz. Tabii gücü olanların teravihlere aile içerisinde ya da camilerde hatimli bir şekilde devam etmesi aliyülala. Ama dediğim gibi yaşlısı var, hastası var, yorgunu var. Şart da değil. Üstelik hani bizim inancımızda 20 rekat da şart değil. Evde de kılınabilir. 8 rekat olarak da kılınabilir. Sureler oldukça kısaltılarak ayet ayet, jet imam tarzında çok hızlı hızlı anlaşılmayacak bir şeyde de değil. Acul bir şekilde değil ama kıvamında tadil erkanları yine riayet ederek ama hızlı bir şekilde de kılınabilir. Aile içerisinde onda tatlı bir telaşı vardır. Ramazan bizden bir başka açıdan da teheccüd bekler. Hani çok enteresan bir ibadettir teheccüd. Ortak bir şuurun herkesin uyuduğu bir vakitte ailenin ihtiyaçlarıyla alakalı kalkıp Allah'a yakardığı, Allah'tan istediği ve aile üyelerinin de buna şahit olduğu bir özel şehadet vaktidir zannımca teheccüd. Allah indinde de bu kadar makbul olmasının sebebi ben bazen yurt dışında bu haleti ruhaniyeye giriyorum. Hani bir küfür diyarındayken bir arkadaş bulup ya da birkaç kişi olup birlikte bir namaz kılıyorsak sanki böyle uzaydan dünyayı görüyor gibi böyle zihnimde canlandırıyorum. Diyelim çok uzak bir yerdesiniz. İşte isim vermeyeyim şimdi ülkeler rencide olmasın ama işte 3 bin, 5 bin, 10 bin kilometre uzaktasınız ülkenizden. Bir küfür diyarında birlikte bir namaz kılıyorsunuz. Hani uzaydan sanki böyle dünyaya baktığımda sanki uzaydan bir rahmet merkezinden oraya bir yeşil nur iniyor da biz o nura gark olmuşuz gibi. İçimden öyle hissediyorum yani. Allah'ım diyorum çepeçevre her bir tarafımız küfürle kuşatılmış durumdayken şu kusurlu kullarını en azından bu iradeyi ortaya koyup birlikte cemaat olarak namaz kılmaları dolayısıyla affeyle, bu namazı affımıza vesile kıl diye böyle yanık yanık dua ederek. Bir de bunun hani teheccüd olduğunu düşünün. Herhalde Allah indinde inşallah çok daha makbul, onun çok daha sevdiği bir eyleme dönmüş oluyor. Dualarınızı teheccüdle taçlandırmanızı istirham ederim. Teheccüdünüze infakı da eklemenizi istirham ederim. Ve bunu ne kadar yanık bir şekilde yapıyorsak, şu soykırımın 175. gününde, gecesinde, 35 bine yaklaşan şehidimizin olduğu, Gazze'nin tamamen haritadan silindiği, kalan kişilerin 2,5 milyon insanın refahta sıkıştırıldığı ve dünyanın gözü önünde katır katır kesildiği, bombalanarak yok edildiği, işkencelerle, tecavüzlerle inanılmaz bir katliama, soykırıma, vahşi yamyam bir saldırıya maruz kaldığı şu günümüzde herhalde teheccüdde Allahu mansur İslam ve Müslümin, Allahu mansur Nasr din, Allahu mansur Cuhuş el Müslümin ve Asakir el Muhaydin Filistin ve Gazi Erhamer Rahim'in duası herhalde Rabbimin indinde cevapsız kalmayacaktır. Bu ne kadar yanık olursa herhalde daha tam yanamadık ki zulüm biraz devam ediyor. Hani yarın evimizi elimizden alacak olsalar, yarın arabamıza el koyacak olsalar, yarın iş yerimize bir mafya üyesi çökecek olsalar, yarın Allah muhafaza birisi gelip çocuğumuzu alacak olsalar nasıl olurduk? Ben böyle aileler gördüm. Yasal bir şekilde üstelik mafya ile falan değil. Hani boşanmalardan sonra işte çocuğu alınacak ve son gün, son gece o ailelerin nasıl gönlünün yanık olduğunu müşahede ettim. Bu tür aileler hem yurt dışında hem Türkiye'de gördüm. Dolayısıyla bu yanıklıkla dua ettiğimizde herhalde tesir çok daha fazla olacak. Rabbim bütün Müslümanlara yardımcısı olsun inşallah. Ne dedik? Yanık dualarla teheccüdde infakı da buna ekleyerek yani parasal bir yardımda da bulunarak niyetimizi onu alarak daha samimi dualara ihtiyacı var ümmeti Muhammed'in. Kendimize ettiğimiz kadar karşımızdaki ümmete de ümmetin mazlum fertlerine duamıza da ihtiyaç var. Aziz dostlarım, Ramazan ne bekler dedik? Hani Ramazan en önemli maddi rükünlerinden bir tanesi fitre sadakasıdır, değil mi? Zaten onun için İdülfıtır'dır. Yani fitre bayramı. Yani Ramazan bayramı yoktur İslam'da. Allah Resulü'nün dilindeki ifadesiyle bu bayramın adı İdülfıtır'dır. Ben de acizane öyle kullanmaya gayret ederim yıllardan beri. Öyle geçmiş. Hani mahsuru var mı yok mu bilmiyorum. Öyle söyleniyor. Çok müttaki Müslüman gördüğümüz hocalarımız Ramazan bayramı diyorlar. Herhalde bir beis olması gerek ama tam Allah Resulü'nün ifadesiyle kullanmak istersek 2 hafta sonra yaşayacağımız bayramın adı Ramazan bayramı değil, İdülfıtır'dır. Dolayısıyla fitre bayramıdır. Dolayısıyla fitreye baktığımızda da fitre aile sadakasıdır. Yani kişi olarak sizin verdiğiniz bir şey değil. Size ait olan bir şey değil. Eşinize, çocuklarınıza, hani onların da sadakasıdır. Kişi başı sayılır. Ailede kaç kişiyseniz ona göre verilir. Dolayısıyla bakın fitre de zaten Ramazan'ın hani bizden beklediği temel yetkinlikler dedik. İşte bir tanesi fitre vermemizi istiyor. Bu da aile sadakası. Dolayısıyla Ramazan bizi daha fazla aile yapan bir kavram aziz dostlarım. Kişisel olarak, egoist olarak, bencil olarak, tekil olarak davranışlardan aileye dönüp birbirimizle hemhal olduğumuz, birbirimizle kaynaştığımız, birbirimizle buluştuğumuz, birbirimiz için hani başımızın gözümüzün sadakası olsun diye birbirimizi önemsediğimiz, çok sevdiğimiz o aile üyeleri, yavrularımızın, eşimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın hatırına fakir fukarayı ne kadar daha fazla sevindirebiliriz diye buna kafa yorduğumuz bir eylem değil midir fitre sadakası? Dolayısıyla Ramazan bizden bunu bekler. İnşallah. Yani gayrimüslimler, kafirler, ateistler, inanmayanlar buna karma diyor. Biz de kader diyoruz. Kader var can dostlarım. Allah var. Lehve mahfuzda her şey yazılmış. Verdiğiniz şey muhakkak size geri dönecek. Dolayısıyla ne olur bu konuda mıkıs ve cimri olmayın. İstirham ediyorum. Bu kelimelerim için hepinizden affımı istirham ediyorum. Yani aynı durumda, benzer durumda olsa, yavrunuz muhtaç olsa, eşiniz muhtaç olsa, bir zengin bir zatın ona ne kadar vermesini düşünürdünüz, neler vermesini düşünürdünüz bir düşünün. Hani bu konuda elimizi korkak alıştırmayalım. Gerçekten sevindiren miktarda bir şey, bir öğünlük diye Diyanet minimumunu açıklıyor. Bunu vermezsek zaten mesulüz. Bu en alt taban. Ama hani biz Müslümanların mecburiyetten dolayı yapanlar varsa Allah affetsin. Asgari ücreti, hani yok başka parası ve o kadarcık kazanıyor. Ve mecburiyetten dolayı kârden asgari ücret veren iş adamlarını Allah affetsin. Ama kendi egosunu tatmin adına, kendi servetine servet katmak adına, sermayeyi sürekli iş adamının lehine elinde çoğaltmak ve kendinde tutmak adına asgarisini verip, en azını verip, minimumunu verip, ölmeyecek kadarını verip kölelik sistemini devam ettiren iş adamlarının da bundan çok mesul olduğu bir gerçek. Elhamdülillah Türkiye'den güzel örnekler oluyor. Her yıl Twitter'dan da paylaşıyorum. 10, 15 ikramiye, 25 ikramiye, 30 ikramiye paylaşan, kazancının %5'ini çalışanlarıyla paylaşan, şirket satılırsa bu satılma sonrasında ya biz bunu birlikte oluşturduk, bu başarı öyküsünü, sizin de bunu hakkınız var diye %5'ini, 7'sini çalışanlara paylaşan çok güzel iş adamları dostlarımız da var. Twitter'da bunları zaman zaman paylaşıyorum. Örneklerin artmasını inşallah isteyelim Rabbimizden. Bu güzel örneklerin artmasını dileyelim. İslamiyet geldiğinde birçok fuhşiyat ve kötülük vardı Arabistan Yarımadası'nda. Dönem olarak o döneme cahiliye dönemi diyoruz. Kadınlar çok eşliydi mesela. Hangi çadırda yatıyorlarsa o çadırın kadını oluyorlardı. 10 koca, 20 koca. Yani tam bir fuhşiyat dönemi gibi düşünebilirsiniz. Kız çocukları diri diri gömülüyordu malumunuz. Yani aileyle alakalı ne kadar kötülük varsa oralarda oluyordu. İslam gelince bir tanesi de şeydi, kölelikti malumunuz. İnsanlar kölelerini hor vakir bir şekilde mahvederek, insanlık onurunun dışında zulmederek kullanıyorlardı. Dolayısıyla İslamiyet geldiğinde en büyük sevaplardan bir tanesi kölelerin azat edilmesi. Şimdi bu nasıl olsa savaş yok, köleyi de elimizde köle yok diye asgari ücretle çalıştırdığımız gariban işçilerimizi o köle olma konumunda tutarsak Allah muhafaza yine mesul oluruz. Dolayısıyla ben kölelikten azat dendiğinde İslam'ın ruhu içerisinde şunu anlıyorum. Hiçbir kişiye, hiçbir kuruma mücbir kalmadan, mahkum olmadan, onun esareti ve köleliği altında inim inlemeden, alnı açık, başı dik, omzu böyle geniş bir şekilde bir insanın kendi evini, ev halkını, insanlık onuruna uygun bir şekilde yaşatabileceği yeterli miktarda bir kazanca sahip olması için iş adamlarımız gayret gösterirlerse, bunu yapan yurt dışında birçok örnekler var, hissedar yapanlar var. Onlara 20 yıl çalışana belli bir fon biriktirerek, fon oluşturarak ev verenler var. 5 yıl çalışanlara belli bir miktarda fon ayırarak araba alanlar var. Onları belli paylarla şirkete hissedar edenler var. Hani Allah Resulü'nün koyduğu mihenk çok ortada. Yediğimizden yedirip içtiğimizden içtirmek, onları kendi standartlarımıza yaşatmak zorundayız. Onların da üzerimizde hakları var. Dolayısıyla hani bu asgari ücret, kölelik, mecburiyet, mücbiriyet, bütün bunların fitreyle alakalı düşünülmesi lazım. Hani öyle bir fitre vermeliyiz ki gerçekten bir bayram olsun. Siz bir düşünün yani. Aynı durumda olsanız size ne kadarlık bir sadaka geldiğinde gerçekten bayram ederdiniz. Ne kadarlık bir şey geldiğinde Allah razı olsun çok şükür ölmedik. Yani bununla da bir şeyler alıp evimizde yeriz. Bu bayramda aç geçmeyiz dersiniz. Bunu empati yaparak o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Can dostlarım, aziz dostlarım, Ramazan bir taraftan da irade ayıdır, sabır ayıdır. Sabır terbiyesi ihdas eder bizim üzerimizde. Sabrı bize nakşeder. Bütün ibadetlerine baktığımızda öfkeliyken öfkemizi yutmak, kavga edeceğimiz vakit ben oruçluyum diyerek kavgadan imtina etmek, bir şey yiyeceğimiz zaman oruçlu olduğumuzu hatırlayarak sabretmek, helal olan eşlerimizle bir cinsel birliktelikte bile hayır bu iftar vaktine kadar bana haram ben öyle bir şey yapamam diye helalden bile imtina etmek, öyle bir şeyi akıldan bile geçirmemek, kalbine de oruç tutturabilmek bir sabır eğitimi değil mi? Sabır terbiyesi değil mi? Ve bu anlamda hani sabrın en değerlisi aile üyelerine karşı olan aile ile birlikte yapılan sabır değil midir aziz dostlarım? Onun için Ramazan ayı içerisinde ben trafikte kornaların çok ayyuka çıktığı, insanların birbirine yol vermede çok sabırsız davrandığı, en ufak bir yükselmede, krizde, problemde İnsanların birbirini taciz ettiği bir Ramazan görmekten yorgunum. Dolayısıyla hani ülke kalitesine baktığımızda trafikte birbirimize karşı sabırlı olmak, evlerde birbirimize karşı eşlerimize, çocuklarımıza sabırlı olmak bir Ramazan eğitimi olsa gerek aziz dostlar. Can dostlarım, inşallah gelecek hafta Ramazan'ın bizden beklediği temel yetkinlikleri sizlerle birlikte işlemeye gayret ederiz. Bu haftalık bu kadarla iktifa edelim. Hepinize en kalbi, en içten şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi, dualarımı arz ediyorum. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelmekte olan 1000 aydan daha hayırlı, mübarek Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Ramazan bitmeden, Eydülfitr'de, Fitre Bayramı'ndan evvel inşallah bir program daha olacak ama yine ne olur ne olmaz şimdiden biz bayramınızı tebrik edelim. İzzetli bayramlar dileyelim. Ulaşmak isterseniz hani Ramazan'ın aile adına temel yetkinlikleri, Ramazan aileden ne bekler? Ailece Ramazan'da ne yapılması lazım? Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama yine ulaşıp katkı sağlamak isterseniz ailemedeniyeti@erkanradio.com e-mail adresinden @munirarkan ya da @erkanradio Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi Rabbicelime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.